Merhabalar Erkam Radyo dinleyenleri. Yeni bir haftada yine huzurlarınızda yer arıyoruz. Huzur bulmaya geldik. Sizlere İslam şehrinden sesleniyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugün programımızda yine İslam'ın ekolojiye dair görüşünü karşı tarafında yer alan yine hakim dünya görüşüyle mukayese ederek vermeye gayret edeceğiz. Ve İslam terakkiye manidir veya mani değildir şeklindeki ortaya atılan tezlerin bizi aslında uğraştırdığını, çok farklı bir yere sevk ettiğini, terakkinin ne anlama geldiğini irdelemeye gayret edeceğiz bugün. Kıymetli dinleyenler, bir kızıl derilinin Reis Seattle'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Franklin Pierce'a yazdığı bir mektup var. Bunu çevreyle alakalı, ekolojiyle alakalı çeşitli kitaplarda bulmak, literatürde buna rastlamak çok mümkün. Ama çok manidar, çok güzel bir mektuptur. Reis Seattle bu mektubunda şöyle diyor: "Beyaz adamın topraklarımızı satın alma hususundaki isteğini düşüneceğiz." Tabii Amerika'nın keşfinden sonra özellikle oradaki topraklarda müthiş bir istila, Kızılderililerin katledilmesi, bir şekilde topraklarından uzaklaştırılması, ellerindeki doğal kaynakların, tabi kaynakların ellerinden alınması söz konusu. Buna karşı bir takım tepkiler ortaya çıkınca Amerika Kızılderilileri cebren sürmek yerine parayla topraklarını ellerinden almayı vaat ediyorlar ve bunu işte ileri gelenlerine, Kızılderililerin ileri gelenlerine bir şekilde iletiyorlar. Buna karşılık Reis Seattle, ki daha sonra vaftiz edilerek farklı bir isim alıyor, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Franklin Pierce'a bir cevap yazıyor. "Beyaz adamın topraklarımızı satın alma hususundaki isteğini düşüneceğiz" diye. Reis Seattle devam ediyor: "Fakat benim ulusum soruyor. Beyaz adam neyi satın almak istiyor? Gökyüzü ve toprağın sıcaklığı, koşan antilopların çabukluğu nasıl satın alınabilir? Gökyüzü nasıl satılır ya da satın alınır? Ya toprakların sıcaklığı? Bunu tasavvur etmek bize yabancıdır. İnsan havanın tazeliğine, suyun şakırtısına sahip olmazsa onu nasıl satabilir? Bu teklifiniz üzerinde düşüneceğiz. Biz satmaya razı olmadığımız takdirde beyaz adamın tüfeğiyle gelip topraklarımızı alacağını bilmekteyiz. Fakat biz vahşi insanlarız. Beyaz adamsa geçici olarak iktidardadır ve o kendisini bütün dünyanın kendisine ait olduğu bir tanrı sanmaktadır." Elbette burada vahşi kelimesinden sonra parantez içerisinde bir ünlem işaretinde kullanmamız zaruridir. Çünkü bir yerin vahşi olması veya ehli olması elbette bugün göreceli olarak ele alınan durumlar. Vahşi ne demektir? Belki literatüre bakıldığında uygarlıktan uzak diye nitelendirilebilir. Ama peki sizin uygarlık dediğiniz şey nedir? Söz gelimi, ellerinde bulunan doğal bir kaynağı vermek istemeyen veya satmak istemeyen, çünkü satılamayacak bir şey olduğunu düşünen insanların elinden topraklarını zorla almaksa bu uygarlık, bu bahsedilen şey Mehmet Akif'in tek dişi kalmış canavar diye nitelendirdiği şeydir. Tabii bu konuda, burada tek dişi kalmış diye nitelendirilen şeyin sivilizasyona bir gönderme olduğunu, uygarlığa bir gönderme olduğunu, kesinlikle medeniyet kelimesini kavramsal olarak düşündüğümüzde Medine'den türettiğimiz, sadece İslam'a dair, sadece İslam'a has olan medeniyeti kastetmediğini rahatlıkla ifade edebiliriz Mehmet Akif'in duruşunu ve fikirlerini göz önüne aldığımızda. Şimdi kıymetli dinleyenlerimiz, bir bölümünü aktardığımız bu mektup elbette kapitalizmin iğrenç yüzünü gösteriyor şeklinde yorumlanabilir. Ancak dikkat celbeden farklı bir tarafı var. Sözüm ona, uygarlıktan uzak bir adamın kurduğu cümleler çok manidar değil mi? Kızılderililerin tevhid inancıyla ilişkileri, yakınlıkları çok farklı bir tartışma konusu. Elbette biz bütün milletlere peygamber gönderildiğini ve hepsine tevhid inancının anlatıldığını, onların tevhide davet edildiğini biliyoruz. Tabii buradaki tevhidi Allah'ın birliği ve mutlak hakimiyet sahibi olması, mutlak kudret sahibi olması şeklinde açıklamamız da gerekir. Kızılderililer de muhakkak uyarılmışlardır ki Cenab-ı Allah insanlara en adil davranandır. Elbette Kızılderililere de adil şekilde davranılmıştır. Adil bir sistem onlara da muhakkak tebliğ edilmiştir. Burada tabii onların tevhid inancıyla ilişkilerini tartışabiliriz. Bu farklı bir konu. Lakin sıcaklık, çabukluk gibi aslında somutlaştırılmış soyut kavramlarla Reis Seattle bir mülk tarifi yapıyor. Yani antilopların hızı, havanın tazeliği, suyun şakırtısı, evet bunlar bakıyorsunuz. Sesi tabii şakırtıyı, tazeliği vesaire bunları biz somut birer kavram olarak da ele alabiliriz ama elle tutamadığımız şeyler. Yani bir tazeliği elle tutamıyoruz. Ancak bunları somutlaştırıyor ve bir mülk tarifi. Biz bunlara diyor zaten sahip değiliz. Bir suyun şakırtısına sahip değiliz, tazeliğine sahip değiliz. Sizin satın almak istediğiniz yerde bunlar var. Biz bunları satamayacağımıza göre şeklinde bir tez geliştiriyor. İnsan tabiat ilişkisine Batı'nın kurduğu hiyerarşik düzeni kıran bir açılım getiriyor aslında. Bu hiyerarşik düzen elbette insanın tabiatın hakimi olduğu şeklindeki inançtır, ideolojidir. İnsan tabiata hakim midir? Tabiatın efendisi midir? Bugün biz dahi bazen yanılgıya düşüp halifelik makamı yani insanın halife olması durumunu tabiata sultan olma veya tabiata kral olma şeklinde algılayabiliriz ki bunu kesinlikle düzeltmemiz gerekiyor, düzeltilmesi gereken. Aslında bu fikri değil, bu fikri ortaya çıkartan paradigmayı değiştirmek gerekiyor. Şimdi kıymetli İslam şehri dinleyenleri, bu tasavvur yani Reis Seattle'ın ortaya koyduğu mülk tarifi İslam'ın dünya görüşü çerçevesinde hakikaten. Güncele uyarlandığında ise bir yazar var George Orwell isminde. Hayvan Çiftliği ve 1984 isimli bilinen, çok bilinen iki tane kitabı var. George Orwell kim için kullanmış olursa olsun 1984 isimli kitabında. Bakın Berlin duvarından olduğunu iddia ederek parçalarını 10 dolara satan bir sistem var bugün dünyada. Bunlar Berlin duvarının parçası diye 10 dolara duvar parçasını, tuğla parçalarını satıyor. İşte Berlin duvarından olduğunu iddia ederek parçalarını 10 dolara satan büyük biraderin. George Orwell büyük birader şeklinde nitelendiriyor. Her manayı madde haline getiren paradigmasına bir ideolojiden bahsediyoruz. Her katının buharlaştığını söylüyoruz. İşte her manayı, bir mana var ortada. Berlin duvarı, manevi bir şey. Söz gelimi iki, doğu ve batı olmak üzere Almanya'yı ikiye bölen bir şey. Tabii bunu fiziksel olarak bir ikiye bölmek değildir. Berlin duvarının tarihine, şekline, şemaline bakıldığında bu Almanya'yı ikiye bölen bir şey değil de doğuyla batıyı özellikle manevi anlamda ikiye ayıran bir duvardan bahsediyoruz. İşte böylesine manevi bir şeyi madde haline getiren kapitalizmin yüzü budur. Kapitalizmin yaptığı şey işte budur. Tüm manaları madde haline getirmek. İşte bu yapılan da, Reis Seattle'ın yaptığı da her maddeyi mana haline getiren paradigmaya tekabül ediyor. Karşılık geliyor. Onun karşısında kadim olarak kıyam ediyor diyebiliriz. Kıymetli dinleyenlerimiz, çevre konusu son 100 yıldır hakikaten doğru bir ifade olacak zannediyorum, piyasasını artırarak ivmeyle yükseliyor. Niçin? Çünkü bundan 100 yıl önce hiçbir problem yoktu. Dolayısıyla çevreye hassasiyet göstermek de zaruri değildi veya insanlar daha mı hassastı bilmiyoruz. Ama problemler ortaya çıktıktan sonra çevreye karşı bir hassasiyet gelişmesiyle birlikte bir de bu hassasiyetin yine kapitalizmin bir argümanı olarak kullanılması söz konusu. Yani çevre dostu, çevreyle uyumlu gibi ifadeler veya yeşil, başına yeşil kelimesi eklenerek kurulan tamlamalar bir maddenin, alınabilecek bir metanın fiyatını ikiye katlayan, onu değerlendiren şeyler. Dolayısıyla bunu da kapitalizmin bir argümanı olarak kullandıklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Seküler jargon bu ivmeyi, bu vakayı trend olarak tarif ediyor. Bunu da bir kenara not etmiş olalım. Bunun en temel nedeni, enformasyon aygıtları takip edildiğinde, tabiatın tahrip edilmesinin ayırt etmeksizin tüm insanları etkilemesi olduğunu dile getirmeye çalıştık. Hava, su, toprak, müşterek olduğu veya müşterek olduğu düşünüldüğü için, bunlarda meydana gelen olumsuzluklar insanları önlem almaya itiyor diyebiliriz. Diğer taraftan, tahrip edilmiş bir ortamın yenilenmesinin ve temizlenmesinin bedeli yüksek. Bu söylentiler bir yana, hava, su ve toprağın yanına anasırı erbaanın dördüncüsü ateşi eklemek gerekli. Zira ateşle temsil edebileceğimiz üretim kaynaklarının tükenmesi, kapitalist ülkelere çevre hassasiyetinde aslında motor gücünü sağlayan husus. Bir nevi insanların çevreye bu kadar hassasiyet göstermesinin, çevreyi temizlemek için bir takım önlemler almasının, bir takım feragatlarda bulunmasının nedeni ekonomik kalkınmayı kösteklemesinden kaygı duyulması. Burada tılsımlı kelimenin sürdürülebilirlik olduğunu dile getirelim. Sürdürülebilir kelimesinin eklenmesiyle oluşturulan kalkınma, çevre, su, orman gibi tüm tamlamalar bir oyunun parçası olarak madde haline getirilen tabiatın hazin halini ortaya koymuyor mu? G8 ülkelerinden bir kısmının karbon emisyonlarının düşürülmesini isteyen Kyoto protokolünü yıllarca imzalamamış olmaları, konunun kalkınmayla ilintisine işaret ediyor. Çevre hassasiyetinin sadece hümanist sınırlarla, bu sınırlar çerçevesinde, sadece bunun içerisinde ele alınmasını dahi kabul etmezken biz, üretim merkezlerinin antroposentrik yani insanı merkeze alan anlayışında dışında sadece üretim kaynaklarının korunmasına yönelik çabaları umudumuzu kırıyor çevreye dair, dünyaya şöyle bir göz attığımızda. İslam'ın çevre hassasiyetine dair sözü olmadığına, güncel bir fıkıh husule getiremediğine dair realist bir iddia var. İslam dünyasının en gelişmiş ülkelerinden olan ülkemizin bir şekilde çevre politikalarını Avrupa Birliği müktesebatı çerçevesinde belirliyor oluşu da bu söyleme bir delil sunuyor olabilir. Ancak sürdürülebilirlik, dünyadaki tüm ülkelere bakıldığında sürdürülebilirlik trenine binen tarafların bu zihinsel yapıya veya zihinsel dönüşüme dur demeden sadra şifa eylemlerde bulunamayacağı bir hakikattir. Diğer taraftan İslam'ın ekolojiyle alakalı çevreye dair bir söylemi yoktur. Ki retorik olarak kalmasını hiç retoriğin ortaya çıkmamasından çok çok daha iyi. Ama İslam'ın böyle bir ihtiyacı olmamıştır ki. İslam özel çevreye dair bir hassasiyet geliştirmemiştir ki. İslam'ın zaten bir dünya görüşü olarak, bir yaşam biçimi olarak çevreyle uyumlu, tabiatla uyumludur. Yaptığı bütün işler, sanayisinden ortaya çıkartacağı tekniğe kadar, şehirlerine kadar her şey zaten tabiatla uyumludur. Dolayısıyla çevre zaten kirlenmediği için çevreye dair özel bir hassasiyet geliştirmesine hiçbir zaman gerek olmamıştır. Ama günümüz için bunları söylememiz mümkün değil. Çünkü biz İslam'ı bir hayat nizamı olmaktan çıkartıp sadece maneviyata hapsetmiş bir durumdayız. Belki bunun açıklaması budur. Şimdi dinlerin kalkınmanın yandaşı gibi sunulmaları bizi bağlamıyor. Çok iddialı olabilir fakat İslam terakkiye manidir diyebiliriz. Buradaki terakkinin ne demek olduğunu açıklamak lazım. Terakki kalkınma kelimesiyle bugün ikam ediliyor ama. Çünkü terakki, kalkınma denilen şeyin gayri safi milli hasıladan ibaret sayıldığı bir çağdayız. Yükselmekten bahsediliyor. Peki bu yükselmenin bir sınırı var mı? Ne kadar yükseleceğiz? İhtiyacımız ne kadar? İhtiyacımızın fazlasını ne yapacağız? İnsanlar bu ihtiyaç fazlasını ne yapacaklar? Gibi sorular retorik mesabesinde, yine çevre meselesinde olduğu gibi retorik mesabesine dahi yükselemeyen ve dolayısıyla cevapları üretilmemiş suallerdir. Dolayısıyla ihtiyacın üstünde üretim, israf, israfsa mazlumların üzerinde yürümek manasını taşıyor. Bunu bileşik kaplar meselesi gibi düşünebiliriz. Birilerinin sürekli kalkınması birilerini dipsiz bir kuyuya çekiyor. Saadettin Ökten Hoca, durumu kalkınma rasyonalitenin umutsuz yoludur. Müslüman milletlerde o tahakküm zinciriyle kalkınmanın zebunu haline geldiler diyerek veciz bir şekilde ifade ediyor. Bu düzende tüketecek bir kitlenin bulunması zaruri. Bugün söz gelimi İslam ülkelerine baktığımızda bir şekilde kalkınmaları onların tüketici olmasını, pazar olmalarını da sağlıyor. Yarın bir gün Afrika'nın da kalkınarak modern sömürge, normal sömürgeden modern sömürge haline getirilmesi de kaçınılmaz olabilir. Bunu da görebiliriz. Bir diğer husus, kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, sevgili İslam Şehri dinleyenleri, çevreyi ötekileştirme meselesidir. Çevre kirliliği, çevre bozulması gibi söylemlerle problemi çevreye aitmiş gibi gören, biraz önce ifade ettiğimiz gibi antroposentrik, yani insan merkezli, kendini dünyanın efendisi zanneden modern insan, Descartes'in felsefesine alkış tutarak kainat bir makinedir, bozulursa tamir edilir diye dursun, tabiat bu topluluğu yanıltmaya devam edecek. Bilimsel gerçek diye sunulanlar hakikate işaret etmeyebilir. Etrafı kasıp kavuran fırtınalar, öngörülemez biçimde kelebeklerle nihayet erebilir. Bunu bilimsel bir açıklamada görmeniz mümkün değil. Bir fırtınayı o ufacık kelebeklerin kanat vuruşları nihayet erdirebilir, yönünü değiştirebilir. Ama bilimsel bir gerçek bunu söylemez ki. Bir fırtına bir yerde başlamıştır, bunun rotası bellidir ve birkaç gün sonra şurayı yerle bir edecek diyebilirsiniz. Ama bugün biz meteorolojiye dahi baktığımızda günlük tahminlerinin bile %80'in üzerine çıkmadığını rahatlıkla görüyoruz. Sonuçta kendi kendisini yenileme gibi bir özellik lütfedilen tabiatı insanın kendi kudretiyle yok etmesi de tamir etmesi de mümkün değil. Cenab-ı Allah kendi ellerimizle yaptıklarımızın yalnızca bir kısmını, evet bunun altının çizilmesi, bunun dikkatle, bunun vurgulanması gerekiyor. Biz tabiatı tahrip ediyoruz ve yaptıklarımız bize direkt yaptığımızın bir karşılığı olarak dönmüyor. Çünkü yaptığımızın karşılığı olarak dönseydi bugün soluyacak hava, içecek su bulmamız veya temiz bir toprak bulmamız mümkün olmayacaktı. Halbuki Cenab-ı Allah bunu Kur'an-ı Kerim'de vurguluyor ve diyor ki yaptıklarının bir kısmını ve yalnızca ibret alsınlar diye tattırırız. evet yaptıklarımızın bir kısmının ibret alalım diye tattırıldığını söylüyor Cenab-ı Allah. İnsanların dünyada işlediklerinin tam manasıyla karşılıklarının verilmediğini de söyleyebiliriz. Bu aşikar bir durum. Bu yeşil hareket çevre tahribatı şeklinde, yani insani ahlaki bir satıhta ele alınmadığı müddetçe problemler yalnızca bir vakte kadar tehir edilebilecektir. Ancak tehir de karşımıza büyüyen bir sarmal olarak çıkıyor ve çıkacak. Çünkü çevreye yapılan maddi yatırımlar karşılığı maddi olarak alınamayacak, ölü yatırımlar olarak görülüyor. Bu da doğrudur. Maddi olarak almak mümkün değil. Kazancın azalmasını istemeyen üretim merkezleri, çevreye yapılan maddi yatırımı daha fazla üretimle bir nevi amorte etme gayreti içinde. Ama daha fazla üretim, daha fazla tahribat, daha fazla tahribat çevreye daha fazla yatırım anlamına geleceğinden, ez cümle bunu fasit daire ifadesinin bir tanımı olarak ortaya koyabiliriz. Fasit daire, kısır döngü. İslam toplumu olarak farklı bir uygarlığın bize uymayan çerçevesinde debeleniyoruz. Mecradan çıkmış vaziyetteyiz. Bir hayat nizamı olan İslam'ın çevreye özel bir çalışma yapması, ekosentrik bir anlayışı benimsemesi düşünülemez. Çünkü tabiat metafizik bir ayetler bütünüdür zaten. İnsan da dahil olmak üzere Cenab-ı Allah'ın tecelligahıdır. İman edenler de emin, yani güvenilir emanetçilerdir. İnsanla tabiat arasında bir hiyerarşiden söz edilemez, fakat insan onu korumak ve güzelleştirmekle mesul. Ancak ne davranışlarımız tabi ne de eylemlerimiz, evlerimiz, şehirlerimiz tabiatla uyumlu, onu güzelleştiren unsurlar değil. Kalkınma ve sürdürülebilirliğin ardından sürüklenen, zebunu olan biz, sahip olduğumuz bir ışığı kaybetmiş durumdayız. Son 100 yılda yapılan reformlarla içine kapanan taşıyıcıları şimdi birçoğu dar-ı bekaya gittiler. Bu ışığı yakalayabilmek için elimizde kalan kadim umdelere sarılıp medeniyeti yorumlayan, ortaya insanlığın faydasına ürünler koyan insanlarla artık empati kurmaktan başka çaremiz de kalmamış gözüküyor. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bir İslam Şehri programının daha nihayetine gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir haftada, yeni bir programla huzurlarınızda, karşınızda olmak üzere Allah'a emanet olunuz, hoşça kalınız.